Ayrım 22. Ergenekon Savunması. Doğu Perinçek. Sayfa 290. Tuncay Güney'in ön sorgusu ve işkence sesli mülakat. Mahkemeniz MİT'ten gelen yoğun disklerden 5 numaralı olanın çözümünü yapmıştır. Bu kayıtların işkence sesleri içerdiği yine mahkemece saptanmış ve suç duyurusunda bulunulmuştur. Tertip bir kez daha kanıtlandı. Yeni kaydın kendisi de bir tertibin ürünüdür. Tuncay Güney'in videoya kaydedilen sorgusuna hazırlık amacıyla yapılan, polisin mülakat diye adlandırdığı ön sorgu gizlice teybe kaydedilmiş. Mülakatlarda ses veya görüntü kaydı yapılmadığı, sorgu notları tutulduğu, esas sorgu yapıldıktan sonra da bu notların imha edildiği bildiriliyor. Oysa bu Tuncay Güney'in sorgu mülakatı sorguculardan da gizlice kaydedilmiş. Polisin işkence yaptığını kayda alması beklenmeyeceğine göre sesleri sorguculardan da gizli olarak kim kaydetti? Bu soru tertibin arkasındaki gücü ortaya çıkarıyor. Tuncay Güney, ben kendim geldim. Tuncay Güney'in gözaltına alınıp sorgulanması bir plan gereği. Araba dolandırıcılığı suçu nedeniyle ifadesine başvurulması, Ergenekon tertibini başlatmak üzere danışıklı olarak kurulmuş. Tuncay Güney bu durumu videoya kaydedilen sorgusunda ayrıntılarıyla anlatıyor. Tuncay Güney, gazeteci Saygı Öztürk'e emniyete alınmadan önce Levent'te 3 polisle yemek yediğini anlatıyor. Saygı Öztürk, belgelerle Ergenekon, Doğan Kitap sayfa 58. Ergenekon'u polis fezlekesine sokmak için. Tuncay Güney 2000 Temmuz'unda New York'a götürülmüş, green card başvurusu yaptırılmıştı. Artık 1999 yılından bu yana sürdürülen Ergenekon tertibinin resmiyete dökülmesi aşamasına gelinmişti. 24 Kasım 2000 tarihinden itibaren de telefonlarının mahkeme kararıyla dinlendiğini, teknik takip altında olduğunu biliyordu. Nitekim gözaltına alınmasına gerekçe yapılan Honda marka cipin çok sayıda fotoğrafı çekilmişti. Ergenekon tertibinin emniyet içindeki uzantısı olan İstanbul İstihbarat Şubesi'nde F tipi polislerle anlaşmanın gereği olarak gözaltına alındı. Tuncay Güney'e Ergenekon'la ilgili ifadesinden dolayı başına bir şey gelmeyeceği, hakkında yalnız dolandırıcılık nedeniyle dava açılacağı ve tutuksuz olarak yargılanacağı sözü verilmişti. Ahmet İhtiyaroğlu mahkemeye bildirdi. Tuncay Güney'in 2001 yılındaki sorgusuna katılan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele KOM Şube Müdür Yardımcısı Ahmet İhtiyaroğlu, 28 Ekim 2008'de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği dilekçede istihbarat şubesinde görevli emniyet amiri Hakan Ünsal Yalçın anlattıklarını bildiriyor. Bu dilekçe 4 Aralık 2008'de 13. Ağır Ceza Mahkemesi dosyasına girdi. Hakan Ünsal Yalçın 2001'de adını koyuyor. Ergenekon isimli suç örgütü. İhtiyaroğlu'nun dilekçesi Tuncay Güney'in sorgusunda iki ayrı gücün olduğunu ortaya koyuyor. Sorguyu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubenin birlikte yaptığını açıklıyor. Tuncay Güney 1 Mart 2001 günü Levent'te 3 polisle buluşup yemek yiyor. Anlaşmaya varıyorlar. Güney ertesi gün asayiş şubeye gitmek için telefonla arıyor. Polisler biz senin büroya geleceğiz diyorlar. Taksim'deki büroya geliyorlar. Öğlen birlikte yemek yedikten sonra asayiş şubeye götürülüyor. İstihbarat şubeden polisler geliyor. Onlara Ergenekon'u anlatıyor. 2 Mart akşamından sabaha kadar sohbet devam ediyor. 3 Mart günü İstihbarat Şube Tuncay Güney'in Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nde sorgulanması için o dönemde İstanbul Emniyet Müdürü Kazım Abanoz'a başvuruyor. Abanoz, KOM Şube Müdürü Adil Serdar Saçan'a talimat veriyor. Saçan, bizim şubeyle ne ilgisi var diye itiraz etmesine karşın talimata uyuyor. İstihbarat Şube'den kuşku duyduğu için de en güvendiği deneyimli sorgucusu Ahmet İhtiyaroğlu'nun Tuncay Güney'i sorgulamasını istiyor. Sonrasını Ahmet İhtiyaroğlu'ndan dinleyelim. Adil Serdar Saçan beni çağırdı. İstihbarat şubenin takip ettiği şüphelilerin alındığını, bu grubun çok önemli olduğunu, Sedat Peker ile Veli Küçük'ün mafya yapılanması olduğunu, aramalarda evraklar bulunduğunu, bu adamın sorgusunu benim yapmamı istedi. İstihbarat şubesinde görevli emniyet amiri Hakan Ünsal Yalçın, bana Tuncay Güney isimli şahsı takip ediyorduk, teknik dinleme yaptık. Bu adam dün Asayiş Şube Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu'nca gözaltına alındı. Gözaltındayken bizim takip ettiğimiz grubu deşifre ettirdi. Mecburen bu adamı aldırdık, sorgusunu yapıp operasyona hazırlamamız lazım dedi. Hakan, Ergenekon isimli bir suç örgütü, lideri Veli Küçük, mafya bağlantısı da Sedat Peker'dir. Eylemlerini tam olarak bilmiyoruz. Asayişteki polislerin sorgusu üzerine Ergenekon'a tamamıyla anlatmış. Tuncay Güney bunların hepsini biliyor. Biz bir yıldır dinleme yapıyoruz. Her şeyi Tuncay biliyor. Zaten kendisi gaydir ve anlatıyor. Anlatmasında bir engel yok. Açık açık anlatıyor. Gece asayişte bize de anlattı. Çok büyük bir oluşum. Bu oluşumu Tuncay'dan dinleyip ona göre projeli çalışmak izni alınacak. Şu an evinde ve iş yerinde aramalar yapıldı. Benim görevlilerim de var başlarında. Çok sayıda evrak ve belgeye el konuldu. Birazdan gelirler dedi. Beşnoğlu yoğun diskteki sorgu nasıl yapıldı? İhtiyaroğlu bu soruşturmanın KOM Tahkikat Amiri Kemal Karademir tarafından yönetildiğini ancak şube müdürü Saçan'ın emriyle kendisinin katılmak zorunda kaldığını söyleyerek anlatmayı sürdürüyor. Bu şekilde bekledik ve akşam saatlerini bayağı geçe Tuncay Güney getirildi. Tutanaklar tutuldu, sorguya hazırdı. Ben de yanımda Kemal Karademir, Hakan Ünsal Yalçın, İstihbarat Şube'den Harun isimli polis memuru, polis memuru Selahattin Kıraç, polis memuru Zafer Noyan mülakat odasına girdik. Tuncay hiç tedirgin değildi. Oysa olması gerekirdi. Soru sorulmasına dahi izin vermeden anlatmaya başladı. TB kaydeden 6 kişiden biri. Tuncay Güney'in ön sorgusunun bir kısmının bulunduğu ses kaydı 14 Nisan 2001'de yoğun diske aktarılmış. Yoğun diskteki 2 adet ses dosyası var. TG Ses 1, TG Ses 2 şeklinde ad konulmuş. Ahmet İhtiyaroğlu ön sorgunun 6 saat sürdüğünü söylüyor. İhtiyaroğlu dilekçesinde bu sorgu kaydı alınmadı, sorgu notları tutuldu diye kesin bilgi veriyor. 13. Ağır Ceza Mahkemesi Sayın Adnan Akfırat'ın talebi üzerine sorgu notlarını istedi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü sorgu notlarının saklanmadığını bildirdi. Ses dosyalarının çözümü İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce bilirkişi Battal İnal'a yaptırılmış. Toplamı 26 sayfa olan çözüm internet sitelerinde yayımlanıyor. Bir kısmı ise 7 Nisan 2009 günlü Hürriyet ve Milliyet gazetelerinde yayımlandı. Ses dosyalarında 6 saatlik sorgunun tamamı bulunmuyor. Birbirinden kopuk 2 dosya var. Farklı zamanlarda kaydedilmiş. Birinci ses dosyası ön sorgunun hemen başında kaydedilmiş. Nereye not tutulacağı gibi konuşmalar var. Birinci dosyada Tuncay Güney rahat rahat konuşuyor. Doktor kontrolüne götürülmesi için ara verilmesiyle bitiyor. Ancak arada kopukluklar var, konular birbirini izlemiyor. İkinci ses dosyasında ise sorgu sırasında telefon geldiği anlaşılıyor. Çözüm de şöyle geçiyor. 2 dakika 40 saniye süresince anlaşılmayan sesler, yürüme sesleri, daha sonra ah sesi, bağırma sesi, kusma sesi ve sık nokta nokta yazık ya adama şeklinde sesler duyuldu. Ardından 2 numaralı sorgucunun şunun işkencesi bitsin buna başlayacağız oğlum konuşuyor musun konuşmuyor musun? Mülakat odasında İhtiyaroğlu'nun verdiği bilgiye göre 6 kişi var ancak soru soran 3 kişi. Ses kaydının çözümü yapılırken S1, S2, S3 diye adlandırılmış. Sorguda soru soranlar Kemal Karademir, Ahmet İhtiyaroğlu, Hakan Ünsal Yalçın. KOM Şube Müdürü Adil Serdar Saçan kararlılıkla sorguda bulunmadığını söylüyor. Seslerin kimlere ait olduğu soruşturmada saptanacak. Tuncay Güney ezberletilenleri söyledi. KOM Şube Müdürü Adil Serdar Saçan 8 Eylül 2008 akşamı Star TV'de Uğur Dündar'ın konuğu oldu. Saçan, Tuncay Güney'in daha önce hazırlanmış bir kurguyla şubeye getirildiğini söyledi. Saçan, Dündar'ın bu kurguyu yapan kimdi sorusunu açık ve kesin bir dille cevapladı. Emniyetteki F tipi örgütlenme, yani Fethullahçı örgütlenme. MİT ve Emniyet'teki F tipi örgütlenme Tuncay Güney Ergenekon örgütünü anlatmak üzere emniyete aldırdılar. Adil Serdar Saçan, Tuncay Güney'in tertip amacıyla şubesine getirildiğini anlıyor. 23 Temmuz 2001'de Fethullahçıları izlemek üzere projeli çalışma izni alıyor. Ancak Fethullahçıların denetimindeki istihbarat şube dinlemeleri ve teknik takibi engelliyor. Tuncay Güney'in anlatımlarına dayanılarak başlatılan projeli çalışmada Fethullahçıların suç örgütünü ortaya çıkaracak projeli çalışmada yürütülemiyor. Tuncay Güney'in yeni ortaya çıkan ses kaydı yönlendirmenin sorgu sırasında değil, çok önceden yapıldığını bir kez daha ortaya koyuyor. Bu durumu Ahmet İhtiyaroğlu da dilekçesinde çok kesin olarak ifade ediyor. Tuncay Güney'in ön sorgusundan sonra Adil Serdar Saçan'la yaptıkları değerlendirme toplantısında söylediklerini şöyle anlatıyor. Müdürüm, bu adam bize hep sorgulama sebebi haricinde anlattı. Ben bu adamın anlattıklarına inanmıyorum. Sanki birileri bize bazı şeyler anlatması için göndermiş gibi. Sanki birileri Tuncay'ın haberi olsun diye suç işlemiş. Suç, suçlu ve suçluluk psikolojisine uymuyor. Terör grupları da örgütlüdür, bilgiler tek adamda toplanmaz. Oysa bu adamda çok bilgi toplanmış, başka bir şey var bu işin içinde dedim. İhtiyaroğlu, toplantıda bulunan İstihbarat Şube Emniyet Amiri Hakan Ünsal Yalçın'ın anlattıklarının doğru olduğunu, bazılarının da kendilerinin de bildiğini söylediğini aktarıyor. İhtiyaroğlu, Hakan Ünsal Yalçın'ın isteğinin kabul edildiğini ve İstihbarat Şube ile eşgüdüm içinde çalışmaya karar verildiğini belirtiyor. 5 Mart 2001 günü İstihbarat Şube'nin kurduğu düzenekle Tuncay Güney'in sorgusunu videoya kaydediyorlar. İstihbarat Şube mini DVD adlandırılan küçük video kasetlerine kaydedip sonra VHS kasetlerde çoğaltıyor. Bu sorguda bulunanları ise kendisi Kemal Karademir, Hakan Ünsal Yalçın ve İstihbarat Şube'den polis memuru Harun olarak bildiriyor. Videoya alınan sorgunun ağırlıklı olarak İstihbarat Şube'nin denetiminde olduğu saptanıyor. Çünkü soruşturulan konuda KOM şube görevlilerinin bilgisi yok. Bilen istihbarat şubedeki Fethullahçılar. Mülakatların kanıt değeri. Tuncay Güney'in kimliği ve güvenilirliği. Ben gencim, parayı severim. Her dava, her soruşturma kendi layık olduğu tanıkları ve kanıtları bulur. Savcı Zekeriya Üzün soruşturmadaki bir nolu yardımcısı ve kahramanı haham Tuncay'dır. Tuncay Güney mülakatta kendisini şöyle tanıtmaktadır. Ben gencim, parayı severim, pek açık yönüm budur benim. Başka hiçbir açık yönüm yok. Ne fakirlikten gelmişim, 50 dolar verir, 100 dolar verir, o duruyor, günde bana 100 dolar veriyor. O günde iyi para, bugün de iyi para. Ondan sonra böyle olduğu için adam benim zayıf yönümü de biliyor, bana işaret etti, dedi ki, bunu ekarte et, gel benimle beraber ol. Tamam dedim, bunu ekarte etmiş oldum. Aslında ekarte etmedim, sağlı ineğin, bütün ineğin 6 tane memesini sağmamaktansa 3 tanesini bari sağayım dedim. Tuncay Güney, mülakat sayfa 42. Bu kişilikte birisinin CIA, Mossad ve çeşitli istihbarat örgütleri arasında sürekli el değiştirmesine ve oyuncak rollerini hiçbir sorun yaşamadan yerine getirmesine kimse şaşırmıyor. Haham Tuncay'ın kimliğini ve kişiliğini herkes öğrendi. Savcının en hararetli destekçileri bile bu operasyonun arkasında ABD ve CIA'in bulunduğunu açıkça belirtiyorlar. Örneğin Fehmi Koru, Nazlı Ilıcak, Cüneyt Ülsever, Abdurrahman Dilipak, Ahmet Altan. Yurtsever, özgürlükçü güçlerin saptamasını ise Yargıtay Onursal Başsavcısı Vural Savaş'ın dilinden özetleyelim. CIA ajanı olduğundan artık kimsenin kuşku duymadığı Tuncay Güney'in gerçek kimliği açıklığa kavuşmuştur. Sözcü, 15 Ağustos 2008. MİT şüpheli faaliyetleri nedeniyle izlemiş. MİT de 26 Kasım 2008 günü yayınladığı bildiriyle Tuncay Güney ile ilgili 7 Şubat 1997 günü düzenlediği belgeyi şöyle açıklamıştır. O dönem itibariyle şüpheli faaliyetlerinden dolayı dikkatimizi çekti. Üzerinde çalışma yapılan bir şahıstır. MİT bu açıklamasında Tuncay Güney'in MİT kontrterör merkeziyle bağlantılı olduğunu dolaylı olarak ifade etmiştir. Açıklamaya göre kontrterör merkezi 1997 yılında MIT'in kuruluş şemasından çıkarılmıştır. Böylece Mehmet Eymür'ün Tuncay Güney gibi elemanları kullanarak yürüttüğü yasa dışı faaliyet 26 Kasım 2008 günü MIT tarafından da mahkum edilmiştir. MIT'in 26 Kasım 2008 günü bu açıklaması Sabah gazetesinde ve diğer gazetelerde 27 Kasım 2008 günü yayımlandı. CIA-Mossad ilişkileri. 2000 yılından beri CIA tertibiyle yürütülen bir soruşturmada Türkiye'nin bir CIA elemanıyla ateşe verilmesi girişimi ilk bakışta garip gelebiliyor. Ancak garip olan bir şey yoktur. Tertibin arkasındaki güce bakmak gerekir. Tuncay Güney'e 4 Şubat 1999 günü İstanbul ABD Başkonsolosluğunda 10 yıllık vize verilmişti. CIA 2000 yılı Haziran sonunda Tuncay Güney bocalayınca Mehmet Eymür ve Fehmi Koru'yu devreye soktu. Bu ikilinin peş peşe tehditlerinden sonra Tuncay Güney karanlık görevi için İstanbul ABD Başkonsolosluğunda ikna edildi. Böylece 2000 yılı Temmuz ayında 9 günlük ABD gezisi örgütlendi ve Green Card denen ancak özel koşullarda özel kişilere sağlanan oturma izni Tuncay Güney'in cebine kondu. Bu vize aynı zamanda tertibin ABD güdümündeki başlangıcını da işaretliyor. Bu vize Tuncay Güney'e güvence anlamını da taşıyor. 10 yıllık vize ABD ile işbirliği yapan özel kişilere veriliyor. Kurgulanan Tuncay Güney, 2001 Mart'ında istenen ifadeyi verdikten hemen sonra 2001 yılı Nisan'ında ABD'ye götürüldü. Tuncay Güney, ABD ve Kanada'da CIA'nin denetiminde New York Institute adlı internet sitesinden Türkiye'ye, Türkiye ve Türk ordusuna karşı düşmanlık güden aşağılayıcı bir psikolojik savaş yürüttü. Bu siteden yayımladığı yazılar basında da yer aldı. Aydınlık 3 Şubat 2008 sayı 1072 sayfa 4. Tuncay Güney'e Kanada'da CIA ve Mossad tarafından sağlanan koşullar çarpıcıdır. 3 katlı bir villa, kapıda son model araba, şoför ve özel korumalar ve benzeri. Hürriyet 25 Ağustos 2008. İşte savcı Zekeriya Öz'ün soruşturmadaki koltuk değneği olan haham Tuncay budur. Savcı Zekeriya Öz'ün baş yardımcısı, Savcı Öz, Genelkurmay Başkanlığı'nın ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın Ergenekon davasındaki somut olaylarla ilgili yazılı açıklamalarına itibar etmemiş ama bu Tuncay'a güvenmiş ve bel bağlamıştır. Daha vahimi, Ergenekon soruşturmasını yürütenler Tuncay Güney ile Türkiye'ye, Türk ordusuna ve İşçi Partisi'ne düşmanlıkta işbirliğini suç ortaklığı boyutuna taşımışlardır. Bu suçlar Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu HSYK'ya sunulan çok sayıda suç duyurusu ve şikayette kayda geçirildi. Bardağı taşıran suçsa Tuncay Güney'in Aralık 2007'de sahte pasaport ve sahte kimlikle sınırdan geçirilip İstanbul'a getirilmesi ve Ergenekon soruşturmasının kritik 3 ayında polise ve savcılara danışmanlık yapmasıdır. Tuncay Güney'in Aralık 2007 Ocak ve Şubat 2008'de İstanbul'da olduğunu gözleriyle gören tanıklara dayanarak aydınlık yazdı. 3 Şubat 2008 sayı 1072 sayfa 7. Tuncay Güney'in Türkiye'ye 2007 sonu ve 2008 yılında Alparslan Evrenoğlu adıyla girip çıktığını saptadık. Avukatımız Osman Aydın Şahin, İzmir Emniyet Müdürlüğü Pasaport Dairesi'ne giderek Alparslan Evrenoğlu dosyasındaki pasaport evrakında Tuncay Güney'in fotoğrafının bulunduğunu gözleriyle görmüştür. Benzeri değil kendisidir. Nitekim mahkemenizin ara karar sonucu Alparslan Evrenoğlu'nun İstanbul Atatürk Havaalanı'ndan giriş çıkışları kayıtları görüntülü ve fotoğraflı olarak istenmiştir. Ancak ilginçtir, 2006 ve 2009 kayıtları fotoğraflı olarak yollanmış, aradaki 2007 ve 2008 fotoğrafları ise gönderilmemiştir. 2006 fotoğrafı bulunuyor, oysa 2007 ve 2008 fotoğrafları imha edildi deniyor. İmha edilmedi, o fotoğraflar Tuncay Güney'in giriş çıkışlarını belgeleyecek. Mahkemeniz 26.2.2009 tarihli yazısıyla 2007-2008 kayıt ve fotoğraflarını İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yeniden istedi. Bekliyoruz. Gelen fotoğraflar Tuncay Güney'in tertipçiler tarafından getirildiğini bir kez daha kanıtlayacak. Kurgulanmış. Soruşturma bütünüyle Tuncay Güney'den alınan ifadeye dayandırılmaktadır. 2001 yılı Mart ayının ilk günlerinde ifadeyi alan İstanbul Emniyeti Kom Şubesi Müdürü Adil Serdar Saçan, ifadenin %99'unun kurgu olduğunu belirtmektedir. Uğur Dündar'ın 8 Eylül 2008 tarihli Arena programı. O zaman ifadeyi inceleyen Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcısı, şu anda İstanbul Başsavcısı Aykut Cengiz Engin, bu ifadenin duyumlardan oluştuğunu ve ciddi olmadığını saptamıştır. Bakınız Ergenekon davası dosyası. 2001 yılında sözde Ergenekon belgeleri ve Tuncay Güney'in ifadeleriyle tezgahlanan tertibe mahkemelerde itibar etmemiş. Ancak 2001 yılında %99'u kurgu olduğu saptanmış olan uydurmalar, Savcı Zekeriya Öz tarafından Türk ordusunu teslim almaya ve İşçi Partisi'ni etkisiz hale getirmeye yönelik büyük bir operasyonun temel dayanağı sayılmıştır. Mülakat diye bir kanıt yok. Üstelik bu ifade, ifade bile değildir. O nedenle ifade diye anılmamakta, mülakat denmektedir. Türk yargı tarihinde savcıların gazeteciler gibi mülakat yaparak delil oluşturmaya kalkışmalarına ilk kez rastlanıyor. Tuncay Güney, 2007 Aralık ayında yasa dışı yoldan İstanbul'a getirilmiş, 3 ay savcılarla birlikte çalışmış, savcılar Tuncay Güney'in suçuna ortak olmuşlar, ancak yasal bir ifade düzenlenememiştir. Dahası bu mülakat dahi makaslanarak dava dosyasına konmuştur. Mülakat kasetleri 2009 yılı Ocak ayında televizyonlarda yayımlanınca bütün toplum tarafından rezalet, kepazelik, hokkabazlık gibi kavramlarla tanımlanmıştır. Örneğin eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hakkı Karadayı'nın değerlendirmesi için bakınız Milliyet 16 Ocak 2009. CMK kanıtları belirlemiş ve düzenlemiştir. Soruşturma aşamasında polis ve savcılık yasalara uygun olarak ifade alır. Mülakatı gazeteciler yapar. Ergenekon soruşturmasında gazeteciler savcı oldu, savcılar da gazetecilik yapmaya başladılar. İfade öncesinde poliste yapılan söyleşi ve mülakatların kanıt değeri yoktur. Mahkeme mülakatın baskı altında yapıldığını saptadı. Genelkurmay Başkanlığı ve MIT'in mahkemeye yolladığı 6 yoğun diskin arasında bulunan Tuncay Güney 5 diye adlandırılanın bilirkişi tarafından çözümünü sağladı ve incelemeden sonra suç duyurusunda bulundu. Böylece mahkeme Tuncay Güney ile yapılan mülakatların yasa dışı bir uygulama olduğunu kendi kararıyla saptamış oldu. Mülakat diye yasal bir konut olmayacağı gibi sorgulamaların da ayrıca yasa dışı yöntemlerle yapıldığı belirlendi. CMK, yasa dışı yollardan elde edilen kanıtların geçerli olmadığını ve hükme dayanak olarak kullanılamayacağını belirtmiştir. Burada mahkemeye herhangi bir takdir hakkı tanımamıştır. Yasa hükmü kesindir. Tuncay Güney mülakatları bu nedenle de kanıt değeri taşımamaktadır. Daha doğrusu uygulanan tertibin kanıtlarıdır. Videoya alınan mülakatın aslı bulunamıyor. Videoya alınan 128 sayfalık mülakatın kendisi de bulunamıyor. Küçük, DV kaset olarak kaydedilen özgün çekim elde edilememiştir. Savcılar ve polis 2008 yılında mülakatı görmüş fakat mahkemeden gizlemişlerdir. Sayın mahkemeniz huzurunda görülmekte olan davamızın 442. delil klasörü içinde sunulan 23 Ocak Çarşamba 2008 tarihinde yapılmış 16 sayfalık mülakat çözüm özet tutanağında yer alan ifadelerden anlaşıldığı kadarıyla çözüm yapan KOM Şube Müdürlüğü'nde hem Tuncay Güney mülakatının ses kayıtları hem de çözüm tutanakları mevcuttur. Çünkü mülakat çözüm özet tutanağında açıkça mülakat kasetinin çözümü okunduğu ses kaydı da dinlendi deniliyor. Ancak aradan tam 2 hafta geçtikten sonra yine bir çarşamba günü 6-2-2008 tarihinde KOM Şube Müdürlüğü'nün yazdığı bir diğer yazı rezaleti ortaya koyuyor. Soruşturmayı yürüten savcının Tuncay Güney'in mülakat kasetlerinin tam çözümünü istemesi üzerine KOM Şube Müdürlüğü 23 Ocak 2008 günü okuduğunu belirttiği mülakat kasetinin çözümü ile dinlediği ses kaydını bu kez bulamıyor. Ergenekon soruşturmasının temeli olan Tuncay Güney mülakatının hem çözüm tutanakları hem de ses kayıtları 23 Ocak ile 6 Şubat 2008 tarihleri arasında kaybedilmiştir. Mülakatta Tuncay Güney gibi firardadır. Tuncay Güney'i ABD'ye kaçıran sorumlular mülakatını da kaçırdılar. Mülakat makaslanmış. Mülakatın bazı bölümlerinin makaslandığını dava dosyasında belgeli bilgilere dayanarak saptıyoruz. Kesilen bölümler şunlardır. Fethullah Hoca ile ilgili anlatımlar yok. KOM Şube Müdür Yardımcısı Ahmet İhtiyaroğlu, İstanbul Başsavcılığına yolladığı ve mahkemeye getirtilmiş olan dilekçesinde Tuncay Güney'in Fethullah Hoca ile ilgili bölümlerde ter döktüğünü belirtiyor. Oysa dosyadaki mülakata bakıyoruz, Fethullah Hoca bölümleri yok. Ethem Sancak ile ilgili anlatımlar yok. Mülakatın TÜSİAD Yönetim Kurulu üyesi, Hedef Alliance Yönetim Kurulu Başkanı, Star Gazetesi ve Kanal 24'ün patronu Ethem Sancak ile ilgili bölümde çözüm metninden çıkarılmıştır. Mülakattan Ethem Sancak ile ilgili bölümün çıkarılması emrinin Başbakanlıktan geldiğini basındaki haberlerden öğreniyoruz. Aydınlık 16 Kasım 2008. Ethem Sancak, Tuncay Güney'in mülakatında bilgiler nedeniyle 24 Nisan 2008'de Savcı Zekeriya Öz'e ifade verdi. Bu ifade dava dosyasında 391 numaralı klasörün 172 ila 173. sayfalarında yer alıyor. Ethem Sancak, Zaman Gazetesi'nde çıkan görüşmede Tuncay Güney'in kendisi hakkında verdiği ifade nedeniyle savcı tarafından sorgulandığını açıkça belirtiyor. Zaman Gazetesi 5-6 Ekim 2008 Ethem Sancak'ın Ergenekon soruşturması kapsamında Savcı Zekeriya Öz'e gözlerden uzak bir mekanda sorgu verdiği Temmuz 2008 başında gazete ve televizyonlarda haber oldu. Haberlerde Ethem Sancak'ın Tuncay Güney ile 1999 ve 2000 yılında askeri ihaleler nedeniyle iki kez buluştuğu, buluşma mekanının ise Hilton Oteli olduğu iddialarına yer verildi. Anlaşılan bu iddialar mülakatta geçmektedir. Oysa dava dosyasına konan mülakatta bu bölümler çıkarılmıştır. TÜSİAD yöneticisi ve üyesi birçok iş adamı Sabancılar, Aydın Doğan ve benzeri Tuncay Güney'in mülakat metninden çıkarılmamış. Oysa Ethem Sancak'la ilgili bölüm çıkarılmış. Çünkü Ethem Sancak Ergenekon davasının savcısı Tayyip Erdoğan'a en yakın TÜSİAD yöneticisi. En önemlisi Tayyip Erdoğan'ın yandaş medyasının patronu. Muhsin Yazıcıoğlu ile ilgili anlatımlar da yok. Tuncay Güney mülakatta Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile ilgili bilgiler verdiği için televizyon programlarında ve basın görüşmelerinde Muhsin Yazıcıoğlu'ndan özür diledi. Oysa o bölümler de çıkarılmış. Fethullah Hoca ile Muhsin Yazıcıoğlu arasındaki ilişkiler nedeniyle o bölümlerin Fethullah Hoca ile ilgili anlatılanlarla birlikte çıkarılmış olması olasılığı da akla gelmektedir. Tuncay Güney mülakatının büyük bölümü uydurma. Bilgi bilgidir. Ceza yargılamasında da bilgi bilgidir. Bilginin doğruluğu önemlidir. Yargıçların vicdani kanısı doğru bilgiye dayanır. Tuncay Güney'in İşçi Partisi ve Doğu Perinçek ile ilgili suçlamalarının hemen hepsinin uydurma ve yalan olduğu savunmanın ilk bölümünde tek tek kanıtlanmıştır. Kanıtlama mahkeme kararlarına, ispatlı olgulara, gerçekliği tartışılmayacak resmi belgelere dayanılarak yapılmıştır. Bu durumda Tuncay Güney mülakatının bu davanın iskeletini oluşturan bölümlerinin uydurma olduğu kovuşturma aşamasında ortaya çıkmıştır. 2001-2002'de suçlu bulunmamış ve dosya kapatılmış. Tuncay Güney, 2 Mart 2003'te Asayiş Şube Müdürlüğü'nce gözaltına alındıktan sonra Organize Suçlar Şube Müdürlüğü'ne teslim edilmiştir. Bilgisayar bulguları ve Ergenekon belgeleri incelenmiş, suç unsuru bulunmamıştır. Organize Suçlar Şube Müdürlüğü'nün DGM Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazdığı 14-11-2002 tarihli yazı. Daha sonra alınan mülakat incelenerek DGM Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla bir ön çalışma başlatılmıştır. KOM Şube Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü'nden gelen bilgi edinilemediği yönündeki yazıyı, belgeleri ve bulguları değerlendirerek herhangi bir suç unsuru tespit edilemediğinden Tuncay Güney'den zapt edilen Ergenekon belgelerini teslim için 13-11-2002 ve 14-11-2002 tarihlerinde İkametgahına gitmiş ancak kimseyi bulamamıştır. Sonuç olarak İstanbul DGM Cumhuriyet Başsavcılığı ön çalışmaya son vermiş ve dosyayı kapatmıştır. Aynı yazı. 2001-2002 yıllarında bütün Ergenekon belgeleri ve diğer bulgular inceleniyor, suç bulunmuyor. 6 yıl sonra 2008 yılında aynı belge ve bilgilerle Asrın davası açılıyor. 6 yılda değişen nedir? Hukuk mu değişti yoksa tertibin takvimi böyle gerektirdi? 22. ayrımın sonu sayfa 305.